akılda kalanlar.
Evet sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, bugün ben Serdar Aydın yine bir Akılda Kalanlar programında kişisel gelişim uzmanı Sayın Eftal Orhan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim.
Evet bugün sevgili dinleyiciler Eftal Bey ile okullar açıldı. Üniversite, lise, ortaokul, etüt merkezlerimiz de yine faaliyetteler. Çok hayati, çok kıymetli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Ama öncesinde küçük bir özgeçmişini sizlere hatırlatmak ister. Sonrasında kendisine sorularımı tevdi edeceğimi bildiririm. Evet, Eftal Orhan Bey 1970'te Kayseri'de doğdu. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Uzun yıllardır eğitim danışmanlığı, eğitim koçluğu ve NLP eğitim alanlarında çalışmalar yaptı. Eftal Orhan Bey, okul başarısı, sınavlara hazırlanan öğrencilere, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan doktorlara ve diş hekimlerine yönelik danışmanlık hizmeti vermekte ve seminerler düzenlemekte. TRT Radyo 1'de Sınava Doğru ve Polis Radyosu'nda Başarının Sırları adlı eğitim programları hazırladı ve sundu. İnternet haber.com sitesinde ise eğitim ve kişisel gelişim konularında yazılar yazmaya devam ediyor. Evet Sayın Orhan hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Hemen o zaman ben dalayım konuya.
Buyurun, buyurun.
Nasıl öğreniyoruz? İnsan nasıl öğreniyor?
Öncelikle dünyanın dört bir köşesinden bizi dinleyen tüm değerli dinleyicilerimize gönülden sıcak, sımsıcak bir merhaba diyor. Eyvallah. Başarılı, faydalı ve keyifli bir program olmasını diliyorum. Eyvallah. Tabii önemli bir konudan konuşacağız. Çünkü öğrenme hayatımızda en çok kullandığımız özelliğimiz. Öğrenme yoksa aslında hayatın birçok alanı aksak kalıyor. Anne karnından mezara kadar kullandığımız bir özelliğimiz öğrenme. Neticede tabii her şeyin bir yolu yöntemi stratejisi var. Öğrenmenin de kendine ait bir yolu yöntemi stratejisi var. Şimdi hatta öğrenmeyi öğrenme, eğitimcinin eğitimi, hatta düşünmeyi öğrenme gibi çok güzel eğitim alanları var. Efendim çok güzel bir söz var. Geçenlerde bir kitapta okumuştum. Diyor ki bir işi nasıl yapacağını öğrenmek belki size bir yıl kazandırır diyor. Ben çok uzun yıllardır arkadaşlarla çalışıyorum. Öğrenci arkadaşlarla, işte doktor arkadaşlarla, diş hekim arkadaşlarla çalışıyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşım bana geldi. Dedi ki, hocam dedi ben çok çalıştım. Ama dedi çok çalıştığım halde işte 5-6 ay kadar çalıştım. Çok çalıştığım halde dedi istediğim neticeyi elde edemedim dedi. Ben de dedim ki nasıl çalıştım bir anlat bakalım dedim. Bir anlattı dedim ki ya sen bu sınavı kazanmamak için yapılması gereken ne varsa hepsini yapmışsın dedim. Tabii neticede emekler kıymetli, fedakarlıklar kıymetli. Öğrenmek bir çaba gerektiriyor, bir emek gerektiriyor. Evet biz bu emeği vereceğiz ama emeği nasıl vereceğimizden de sorumluyuz. Hı-hı. İşte aslında biraz sonra anlatacağımız bilgiler arkadaşlarımıza böyle bir katkıda bulunacaktır. Bir hani navigasyon hizmeti sunacaktır diye düşünüyorum sevgili Serdar Bey. Buradan gelelim öğrenmeye. Nasıl öğreniyoruz? Evet. Nasıl öğreniyoruz? Oradan başlayalım. Şimdi beynimiz hepsi birbirine bağlı milyarlarca beyin hücresinden oluşuyor. Meydana geliyor. Nöron ismini verdiğimiz beyin hücresi. Biraz fizyolojisinden minik bir şekilde bahsedelim. Öğrenmek bu hücreler arasında elektrik akımıyla yeni yollar oluşturmak ve bunları kalıcı kılmaya çalışmak demektir. Ayrıca beynimizdeki bağlantılar arasında küçük bir aralık bulunur. Beyin hücreleri arasında küçük bir aralık bulunur ve bu elektrikler sinyal bu aralıktan geçip yoluna devam etmelidir. Hı-hı. Her zaman geçiyor anlamına gelmez. Mesela konsantrasyonumuz bozulduğunda o nöronlar arasında, beyin hücreleri arasında geçiş olmaz. Hı-hı. Aynı bu şuna benzer. Biraz her şey böyle teknik şeye boğmadan daha böyle anlaşılır kılarak anlatmaya çalışalım. Bir insanın bir vadiden başka bir vadiye geçişi gibidir. Hı-hı. Her zaman geçemeyiz efendim ve bunu sağlayacak bazı etkenler de olması gerekiyor. İşte beynimiz bu sinyali bir nörondan bir hücreden diğer hücreye aktardığında efendim ve bu yoluna devam ettiğinde efendim öğrenme başlıyor. Evet. Bizim için önemli olan şey o yolun kalıcı olmasıdır. İlk gidiş çok zordur. Aynen şöyle düşünebilirsiniz. Dağda yürüyen insanları düşünün. Ve hiç yol yok.
Patika yolu oluşturmak gibi.
Tam öyle.
İlk zordu ama arkadan gelenler daha öyle. Rahat giderler.
Bir kere patika yolu oluşturduk mu aynı yoldan gittiğimizde daha kolay olacaktır.
Evet.
Ben burada minik bir şey söylemek istiyorum ve dinleyicilerimizin bu konuda belki dikkatini oraya yönlendirmek isterim. İşte beyin hücreleri arasındaki bu yolu hızlandıran ve o bilginin geçişini sağlayan en önemli etkenlerden, faydalı etkenlerden bir tanesi yapılan araştırmalara göre balık yağıdır. Yani omega 3'tür.
Hmm.
Efendim faydalı da olduğu için buradan önermiş olalım. Balığın
eyvallah.
Efendim zaten öğrenmeye, hafızaya, konsantrasyona katkısı biliniyor. Bunu dile getirmiş olalım.
Evet. Peki öğrenme hangi aşamalarda gerçekleşiyor ve öğrendiğimiz şeyleri hafızada tutmak için neler yapmalıyız?
Tabii aslında öğrenmenin ana olarak 3 tane aşaması var. Ama oraya bir şey eklemek istiyorum. Ben merak diyorum. Merak.
Merak, evet.
Merak. Çünkü merak öğrenmenin kapısıdır. Merak ettiğimiz her şeyi öğrenmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteririz. Peki ondan sonra öğrenme nasıl başlıyor? Efendim, öğrenme önce kaydetmekle başlıyor. Kayıt. Bu noktada insanların bir bilgiyi kaydetme tarzları onların öğrenme stratejilerini belirler. Çünkü bazılarının fotoğrafik hafızası vardır.
Hmm.
Görüntüleri, şekilleri daha iyi kaydederler ve onları daha iyi hatırlarlar ki bu tür kişilere biz biraz sonra da detayına gireceğiz. Görsel öğrenen kişiler diyoruz.
Hmm, evet.
Bazılarının ses ve kelime hafızaları vardır. Efendim bu tür kişilerin de efendim işitsel hafızası yüksektir. Bazıları da olayları ve duyguları daha iyi hatırlar. Ve daha iyi kaydederler. Bu tür kişilere de dokunsal öğrenen kişiler diyoruz. Her birinin kendine ait özellikleri var ki zaten asıl belki burada onlardan bahsedeceğiz dinleyicilerimize. Efendim artıları var, eksileri var öğrenme açısından biz onlardan bahsetmiş olacağız.
Evet.
Gelelim hafızada tutmaya.
Nasıl tutuyoruz bunları? Evet.
Evet. Hafıza tabii bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız ya da kullanamadığımız efendim. Hafızada tutmanın en etkin yolu nedir diye sorsam çok değişik efendim şeyler gelebilir, cevaplar gelebilir ama bir bilgiyi hafızada tutmanın en etkin yolu tekrardır.
Hmm.
Tekrar yoksa öğrenme de yoktur.
Yani bizim bu klasik eğitim metodolojisinde et tekraru ahsen velev kâne 180. Yani tekrar iyidir velev ki 180 kez olsa bile bunun için mi söylemiştir?
Tas tamam onun içindir efendim.
Hmm.
Tas tamam onun içindir. Çünkü bir bilgiyi ya da bir eylemi yeni öğrendiğimiz bir bilgi ya da bir eylemi ne kadar fazla tekrar edersek o kadar fazla o bilgiyi bilinçaltımıza atmış oluruz. Refleks haline getirmiş oluruz. Kullanılabilir hale getirmiş oluruz.
Patikadan bolca yürümek gibi.
Yürümek
açtığımız
gibi.
O patikadan.
Araba kullanmayı düşünün. Hmm. Araba kullanmayı bir kişi bütün stratejilerini neler yapacağını bilebilir ama kullanamayabilir. Yüzmek böyledir.
Hmm.
Efendim ben buraya gelirken ilk kez o yoldan geliyorsam bilemem ama belli bir zaman sonrasında şoföre sorsanız deseniz ki sen bunu nasıl sürüyorsun? Yani taksi şoförlerine sorun. Ben bazen sorarım. Derim. Abi ben sadece sürüyorum. Bilmiyorum ki nasıl sürdüğümü der.
Hı hı.
Biz buna bilinçsiz yeterlilik deriz ki hani bilinçaltına yeteri derecede bilgiyi atmak demektir. O bilgiyi netleştirmek, cilalamak, kullanılabilir hale getirmek demektir.
Güzel.
Peki en iyi tekrar nedir? Burada onu vurgulamak isterim. En iyi tekrar bir bilgiyi yeni öğrendiğinizde ilk 30 ila 45 dakika arasında tekrar etmektir.
Hmm.
Çünkü yakın hafıza ve uzun hafıza bölümleri vardır beynimizde. Yakın hafıza 30-45 dakika arasında tekrar eder.
Hmm.
Aslında burada çok ilginç bir şey de dile getirmek isterim. Hafızlar da böyle öğreniyor işte.
Ben söyleyecektim. Siz
evet,
ömrünüze
yani
bereket.
Yani o tekrarlar
evet.
Müthiş bir yöntemdir bu. Bir kitabı bir dersi onun için çalıştığında öğrenci arkadaşlarımız 45 dakika çalışıp 5 dakika orada ne çalıştıklarına göz atarsa mükemmel bir öğrenme uzun hafızaya atma tekniğidir. Öğretmen arkadaşları da bunu çok çok öneririz. Bir dersi anlattığınız son birkaç dakikada böyle önemli noktalarını efendim ana haritaları bir tekrar edin. Müthiş derecede kalıcıdır. İkinci yönde ekstra söyleyebileceğimiz bu konuda günlük tekrardır.
Hmm.
Ben şimdiye kadar herhalde Serdar Bey yaklaşık bir 70-80 bin öğrenci arkadaşımızla çalışmışımdır.
Evet.
En az üniversitelerde, çeşitli üniversitelerde 100 tane bu tarzda eğitim seminerleri vermişimdir. Hep şunu gördüm. Başarılı insanların en önemli sırrı günlük tekrardır. Çünkü bir gün içerisinde uykudan önce yapılan tekrarların uzun hafızaya atmak açısından mükemmel bir faydası vardır. Ne gibi? Çünkü uyku bilgiyi entegre eder, netleştirir, kullanılabilir hale getirir. Uykunun öğrenme açısından çok büyük etkisi vardır.
Eyvallah.
Evet, demek ki hafızada yani tutmak için Tekrar etmemiz gerekiyor.
Peki bu öğrenmenin bir de düşmanları var. Yani siz tekrarın öğrenmenin en büyük dostu olduğunu anlatmış oldunuz bize şimdi. Bir de öğrenme dediğimiz sürecin düşmanları var.
Evet.
Biraz da bundan bahsedelim.
Hem düşmanları var hem de bir nokta daha var öğrenmede. Onu belki aktarmakta fayda var. Geri çağırma. Bir şeyi bir öğrendik biz. Onu zihnimizde kaydettik. Geri çağırma. Geri çağırma dediğimizde işte insanların sınavda kullandığı bilgiyi sınavda kullanmaları, yaptığımız uygulamalarda kullanmaları. Bu noktada minik bir şey söyleyip sizin sorunuza cevap vereyim. İnsanlar okuyarak %10 zihinlerine kaydederler, dinleyerek %20, görerek %30, hem görerek hem duyarak %50, öğreterek başkasına öğreterek %80, uygulayarak %90 öğrenirler. Onun için soru çözmek çok önemlidir. Uygulamak çok önemlidir. Tabii burada bir eleştirimizi dile getirmek istiyorum. Eğitim sistemimizle ilgili belki hani eğitim bürokratlarımız dinliyorlarsa. Yok, şöyle diyeceğim. Bizim eğitim sistemimiz ne yazık ki çoğunlukla işitsel. Anlatım üzerine, uygulama ne yazık ki az.
Görme bunun, az, evet, öğretme az.
Evet, evet, yani bunu bizim çözmemiz gerekiyor. Çünkü bizler insanları sadece çocuklarımızı kayıt cihazı olarak kullanmamalıyız. Çünkü bizler kendi kültürümüzde de vardır efendim. Hani bilgiyi öğrenen değil de onu uygulayan insanlar olmalıyız. Evet. Bilgi hamalı insanlar yetiştirmemeliyiz.
Eyvallah.
Evet. Evet, öğrenmenin düşmanları.
Düşmanları nelerdir?
Önemli bir konu bu da. Buna Mevlana'dan bir cümleyle dile getirmek isterim, ifade etmek isterim. Ulu Bilge Mevlana diyor ki, en tehlikeli insan bilmediğini bilmeyen insandır diyor. Yunus Emre'miz de diyor ki, arif isen anladım bildim deme diyor. Aslında şunu söylemek istiyor, öğrenmenin en büyük düşmanını dile getiriyorlar bir yerde. Öğrenmenin en büyük düşmanı çoğunlukla da aklımıza gelmez ama en büyük düşmanı içeriden gelen bir düşmandır. O da nedir? Bilmektir. Bilmek zannı insanı efendim öğrenme algılarını tamamen kapatır ve ben zaten bunları biliyorum diye geçer, bütün algı kanallarını kapatmasına neden olur. Onun için biz deriz ki ister bir kitap okuyun, ister bir derse girin, isterseniz bir radyo programını dinleyin. Kendinizi sıfırlayın. Çünkü ne kadar boş hissederseniz o kadar dolarsınız. Dolu hissettiğinizde zaten taşarmış olursunuz. Evet. Onun için öğrenmenin en büyük düşmanı bilmektir. İkinci büyük bir düşmanı daha vardır ki o hem içten hem dıştan gelir ki bunu birçok öğrencilerimiz bilir. Ben de bunları en çok yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Tanık olan insanlardan bir tanesiyim ki o da strestir. Çünkü stres anında ne yazık ki hafızamız devre dışı kalır. Stres hem öğrenmenin hem de hatırlamanın en büyük düşmanıdır. Şöyle bir olay yaşamıştım. Bir gün odamda oturuyorum. Sekreter arkadaşım beni aradı. Dedi ki Eftal Bey dedi sizinle dedi bir arkadaşımız görüşmek istiyor. Ama dedi biraz çok gergin gözüküyor dedi. Efendim bunu da ileteyim. Geldi arkadaşımız. Karşımızda oturdu. Karşımda oturdu. Ben ona bir şey sordum. Dedim ki isminiz nedir dedim. Böyle düşündü. Sonra özür diledi ve ardından ismini söyledi. İşte aşırı stresli olduğunuz zamanlarda
ismini hatırlayamadı
ismini
yani.
İsmini bile hatırlayamaz.
Öfkeliydi veya bir şey kızmıştı o mutlaka.
Yani sınav stresi
evet,
tabii
anladım.
Ki. Hatta insan en yakın arkadaşının ismini hatırlayamaz.
En temel bildiği bir bilgiyi hatırlayabilir
evet, aslında
yani.
Orada kayıtlıdır. Sınavda öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı ve en çok da belki kaygı duyduğu şey bu oluyor. Efendim acaba rahat olacak mıyım? Çünkü rahatlık beyin gücümüzü en etkili bir şekilde kullandığımız andır ve en çok üretim yaptığımız andır, fikir üretimi yaptığımız andır. Onun için ne diyoruz? Brainstorm dediğimiz bir şey vardır ki işte efendim beyin fırtınası. İnsanın en rahat olduğu anlarda en yüksek beyin efendim performansına ulaşır. Onun için rahat olmak öğrenmenin efendim en iyi gerçekleştiği yer.
Yani o zaman anne babalara şöyle bir sorumluluk düşüyor değil mi? Yani sınava girecek çocuklarımızı sürekli sınavı hatırlatmak, çalıştın mı, çözdün mü, yaptın mı, onların odasına sürekli girip sürekli onları tedhiş etmek, tırnak içinde onlara sosyolojik baskı uygulamak falan, bütün bunlar olumsuz, olmaması gereken şeyler.
Aynen öyle. Tam tersine onları rahatlatıcı, rahatlattıktan sonra yönlendirici efendim bir tarz şey yapmak lazım. Belki uygun olursa bir gün o konuyu konuşuruz.
Evet, yani ara ben gidiyorum ki bunları da hatırlatalım. Evet, yani bu anlatılanlardan
tabii
çıksın.
Hepimizin evladı var. Bunları evet. Yaşıyoruz hayat içerisinde. Efendim.
Bir evet. De peki öğrenmeyle ilgili Eftal Bey. Bir konuyu anlayıp anlamadığımızı nasıl anlarız? Bunu nasıl check ederiz? Nasıl test ederiz? Ve anlamamışsak bu sorunun kaynağını nasıl tespit ederiz?
Şimdi bu öğrenmede en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesidir. Bir konuyu anlayıp anlamadığımızın iki tane göstergesi vardır efendim. Birincisi insan hisseder. Hah, ben bu konuyu anladım der. Ama acaba gerçekten anladığımızı hissetmek anladığımız anlamına gelir mi? Bu çok önemli. Anladığımızı hissetmek anladığımız anlamına gelmez. Çünkü duygu yanıltıcıdır. Biz anladığımız halde anlamamış ya da anlamadığımız halde anlamış gibi hissedebiliriz. Bunu çok yaşarız. Mesela öğrenci der ki ben çok çalıştım hocam ama gittim başarısız oldum. Efendim peki nasıl çalıştın? Bir bakarız ki çok aşırı hızlı çalışmıştır, zayıf kaydetmiştir ve çabuk unutmuştur.
Ve hızlı çalıştı, güzel bir cümle.
Evet.
Zayıf kaydetti, çabuk unuttu.
Evet.
Halbuki dengeli çalışıp iyi kayıt yapması gerekiyor.
Evet. Yani onu tas tamam anladığını bilerek. Peki anladığımızın gerçek göstergesi ne olabilir? Anladığımızın gerçek göstergesi sorulardır. Bir kişi soru da yapıyorsa gerçekten o anlamıştır. En gerçekçi efendim gösterge budur. Bazen de şöyle olur. Anladığı halde anlamadığını hisseder kişi. Hep böyle ben bunu anlamadım. Mesela öğrenci arkadaşlarımız da vardır. Kendi öğrenmesine güvenmeyen, devamlı bundan efendim endişe duyan arkadaşlarımız vardır. Bildiği halde bilmediğini düşünen arkadaşlarımız vardır. Ben onlara dedim ki soruda yapıyorsan hiçbir problem yok.
Bunun ölçütü soruları çözebilmektir.
Soruyu çözebilmektir. Orada da belki tabii bir ölçü koymak lazım. Derseniz ya %100 bütün soruları değil de belki %70'tir, %80'dir. Bu gir insanın tabii ki şeyine bağlı. Yani gireceği sınavın başarı seviyesine bağlı diyebiliriz.
Diyebiliriz. Peki öğrenme tarzları hakkında biraz da bilgi alsak sizden.
Evet, belki bu konu çok böyle gündeme gelmeyen bir şey. Yani bizim eğitim sistemimizde de çok fazla gündeme gelmiyor ama ben herhalde çalıştığım öğrencilerle ilgili olarak en çok katkıda bulunmak istediğim konu budur. Çünkü öğrenme tarzları bir insanın kendini ve başkalarını tanıma açısından çok önemli bilgiler içeriyor. İşte navigasyon dediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Üç çeşit öğrenme tarzı var. Bunlardan bir tanesi görsel olan arkadaşlar. Bunların özelliklerinden şöyle bir parça bahsetmek isterim.
Lütfen buyurun.
Çünkü bizi dinleyen dinleyicilerimiz de ha ben buna biraz daha yakınım. Bu tarzda öğreniyorum ya da benim çocuğum böyle bir öğrenme tarzına sahip. Ben ona bu şekilde katkıda bulunayım diye düşünür. Çünkü anlatacağımız şeyler de bilgiler de biraz beynimizin dili gibi söyleyebilirim. Hatta birçok iletişim kazası da buradan meydana gelir diyebilirim. Şöyle maddeler halinde dile getirmek isterim. Görsel öğrenen insanlar nasıl özelliklere sahip? Dinleyicilerimiz de kendilerini buradan ölçebilirler. Görsel öğrenen arkadaşlarımız ama önce şunu söyleyeyim. İnsanların %75'inde Bu üç sistemden, görsel, işitsel ve dokunsal sisteminden iki tanesi vardır ama bir tanesi daha baskındır. Mesela ben görsel, işitsel özelliklere sahibim ama görselliğim daha yüksek. Ama benim eşim işitsel, dokunsal özelliklere sahip, onun da işitselliği daha yüksek. İki tanesi var, bir tanesi daha düşük. %25'inde ise bunlardan bir tanesi çok yüksek, diğerleri çok düşük. Biz bu tür kişilere de tipik karakteristik görseller, işitseller ya da dokunsallar diyoruz. Görsellerden başlayalım.
Başlayalım.
Dile getirmeye. Şimdi görseller düzenli ve bakımlıdırlar. Resimleri daha iyi hatırlarlar. Efendim, gürültü dikkatlerini daha fazla dağıtmaz çünkü işitsellerin çabuk dağılır. Küçücük bir kapı gıcırtısı, çocuğunun sesi, işte komşunun çocuğunun sesi hemen dağılmasına sebep olur konsantrasyonunun. Çoğunlukla sözel bilgileri pek hatırlayamazlar. Görünüm onlar için çok önemlidir. Mesela tipik karakteristik görselleri hemen tanırsınız. Mesela onlar iş yerine gelirken böyle sanki düğüne geliyormuş gibi gelirler. Hemen onlar, görünüm onlar için çok önemlidir. Görsel ifadeler kullanırlar, görsel yüklemler kullanırlar. Ya bu bana pek böyle parlak gelmiyor. Olayı biraz daha netleştirsek falan gibi. Zaten insanların zihin dilini en iyi buradan öğrenirsiniz. Kullandıkları yüklemler hangi efendim çerçeveye giriyor?
Giriyor, oradan bakacağız.
Hızlı konuşurlar. Efendim, mesela tanıdığımız insanlardan bunları da bilebiliriz. Hızlı konuşurlar. Görüntülerle düşünürler. Çocuklarda mesela vardır bu. Çocuk bir hikaye anlatıyordur ya da okulda yaşadığı bir olay anlatıyor. Keserek anlatır. Neden? Zihninde hep böyle görüntüler vardır. Kesip oraya geçiyordur. Efendim, insanları yüzlerinden hatırlarlar. Konuşurken göz teması kurarlar. Gelecekte yaşarlar. Hani insan tabii diyebilir ki, şimdi insan gelecekte yaşar mı? Diyebilir. Efendim, bal gibi yaşar. Çünkü insanların zihinlerinde efendim bir hayali bir zaman çizgisi vardır. Ve o zaman çizgisinde kimisi geçmişi, kimisi şimdiyi, kimisi de geleceğe daha baskın olarak algılarlar.
Eyvallah.
Bir işi bir an önce bitireyim diye düşünürler. Sınavları da mesela, ders çalışırken bunlar aşırı hızlı çalışırlar. İşlem tamam, taraftara selam der geçerler ama aslında zayıf kaydetmişlerdir. İşte sınava girdiklerinde sayfanın resmi gelir ama bilginin detay kendisi gelmez. Olayları bir bütün olarak görürler. Efendim, evet, hızlı öğrendikleri için biraz önce söylediğimiz erken anlama sorunu yaşarlar.
Evet.
Evet, işitsellere geçelim. Zamanımız da kısıtlı. Evet. İşitseller öğrenirken ilişkilendirerek öğrenirler. Öğrendiklerini bildikleri halde, anladıklarını bildikleri halde anlamadıklarını düşünebilirler. Çünkü aşırı detaycıdırlar. Her şeyin mantığını, mekanizmasını öğrenmek isterler. Ve burada çok önemli bir soruna değinmek istiyorum. En çok karşılaştığımız sorundur. Öğrenirken biraz bu arkadaşlarımız mehter takımı gibi çalışırlar. 3 sayfa ilerlerler, 2 sayfa geri dönerler. Bu da ilerlemelerini engeller. Ders çalışmalarını engeller. Efendim, yavaş giderler. Oysa biz deriz ki, bunu daha fizyolojik hale getirelim. Hem sebebinden bahsedeyim hem de çözümünden. Onun için de 45 dakika çalış, 5 dakika ya da 45 dakika çalışıyorsa 40 dakika çalış, 5 dakika çalıştıklarına göz at, 2'de bir geri dönme deriz. Sebebi şudur: bu tür kişilerin beyinleri ders çalışırken ya da bir kitap okurken hep şöyle çalışır. Beyinlerin bir tarafı, buna benzetiyorum, çalışır, diğer tarafı da onu ölçer. Sen şimdi çalışıyorsun ya, acaba anladın mı, acaba öğrendin mi diye 2'de bir kendini ölçer. Soruda çıkarsa yapar mısın falan diye. Oysa biz deriz ki efendim, çalışırken sadece çalış. Kendini ölçme. Çünkü bir taraf çalışıyor, bir taraf ölçüyor. O sorundan da bahsedelim.
Ben sizi dinlerken anladım, evet, ki kızım benim görsel, oğlum işitsel.
Evet, dinleyerek iyi öğrenirler. Evet. Bu tür arkadaşlar mesela ders çalışırken İçlerinden veya dışlarından tekrar ederler. Hatta duvar dahi olsa birilerine anlatmak isterler. Bu tür arkadaşlarımız, efendim, bunu dile getirmiş olalım. Bir de dokunsallardan biraz bahsedelim.
Lütfen.
Dokunsallar duygusaldırlar. Şimdi de yaşarlar çoğunlukla. Duygusal yönden iyiseler çok iyi odaklanırlar bu tür arkadaşlarımız. En önemli özelliklerinden bir tanesi, hayır diyemezler. Aşırı empatiktirler bu arkadaşlar. Zamanı organize etmede biraz zorluk yaşarlar. Çünkü hep şimdi de yaşadıkları için geleceği organize etmede zorluk yaşarlar. Duygularını çabuk belli ederler bunlar. Bakarsınız, hemen şöyle baktığınızda yüz ifadesinden anlarsınız. Aha, ağlayacak, ağladı. Küsecek, küstü diye hemen böyle fark edersiniz. Nasıl öğreniyorlar bu tür kişiler? olayları ve duyguları, uyguladıkları bilgileri daha iyi öğreniyorlar. Bu tür kişiler özetçidirler. Her şeyi yazmak isterler. Böyle ders notlarının 52. baskısını yapan arkadaşlar biliyorum. Mükemmel böyle özet defterleri vardır. Alt başlıklar, üst başlıklar, rengarenk. Tabii bu biraz uzar. Yani uzatır işi. Biz onun için deriz ki ders çalışırken ya da bu tür çalışmalar yaparken motomot uzun uzadıya özet değil de not alın deriz.
Eyvallah.
Not alma teknikleri vardır mesela. Beyin haritalama yöntemi, kılçık yöntemi falan dediğimiz profesyonel not alma yöntemleri vardır. Öğrenmelerini tavsiye ederiz ama uzun uzadıya yazmayı önermeyiz. Çünkü kişi buradan buraya fotokopi çekmektedir aslında elle. Onun için buradan öğretmen arkadaşlarıma sesleniyorum. Diyorum ki lütfen öğrencilerinize ödev verirken, bir kere aşırı ödev vermeye karşıyım ben. Bıkkınlık meydana getiriyor. Ödev verirken hani 20. sayfayla 23. sayfa arasındaki bütün bilgileri yazın yerine okuyun. Aklınızda neler kaldı?
Bunu yazın.
Bu mükemmel bir öğrenme yöntemidir. Çok kalıcıdır. Çünkü o öğrenci o bilgiye artık sahiptir, içselleştirmiştir, özümsemiştir. Efendim böyle söyleyelim. Öğrenmeyle ilgili.
Evet. Peki şu son 4 dakikamız var galiba 3-4 dakikamız var.
Evet.
Konsantrasyon nedir'i bir 3 dakikada sizden alalım. İnşallah önümüzdeki programlarda bundan detaylarını konuşalım
tabii
sizinle.
Tabii ki. Konsantrasyon Serdar Bey, beynimize bir anda içeriden ya da dışarıdan milyonlarca bilgi gelir. Konsantrasyon gelen bu kadar bilgiden hangisini dikkate alacağız, hangisini almayacağızın kararını verip bunu uygulayabilme kabiliyetidir ve konsantrasyon beynimizin silme faaliyetidir. Şuna dikkat edeceğim ve onun dışında her şeyi sileceğim. Mesela çocuklarda biz bunu görürüz. Çocuk bir televizyonda bir film seyreder ve siz oradan bağırırsınız. Ahmet, Ahmet, Ahmet diye bağırırsınız ama o duymaz. Değil mi? Neden? Çünkü filmle kendisi arasındaki bütün her şeyi silmiştir. Ve bu mükemmel bir konsantrasyondur, odaklanmadır Serdar Bey. Konsantrasyon kişinin çalıştığı bir konuyla meşgul olduğu işe ya da düşündüğü bir düşünceye %100 dikkatini vermesi ve kendini kaybetmesidir. Bir de burada belki bizim kendi kültürümüzle de bağlantı kuracağımız bir şey söyleyeyim. Konsantrasyon beynin şimdi de olma halidir.
Güzel. Akılda Kalanlar programının sevgili dinleyicileri, konsantrasyon beynin şimdi de olma halidir. Bu programda akılımızda kalan bir motto olsun inşallah. Evet devam ediyoruz. Son beynin, 2 dakikamız.
Evet,
bir dakikamız.
Beynin şimdi de olma halidir. Bizim hani kültürümüzde de vardır mesela vukufi zamani diye bir şey vardır değil mi? Tasavvuf kültüründe efendim işte batı kültüründe.
Zamana vakıf olmak.
Vakıf olmak. Carpe diem denilen biraz daha farklı ama yakın.
İbnül vakt olmak. İbnül zamanın vakt, çocuğu olmak.
Tam o cümleyi.
Anı yaşamak.
O ifadeyi söyleyecektim. Şimdi de olmak o anın farkında olmak demektir. Şimdi de olmak farkında olmak demektir. Ve başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki en büyük fark farkındalık bilincidir. Başarılı insanların farkındalık bilinci, o ana hakimiyeti, o anı idraki mükemmeldir. Ve gelecekte ne yapacağı zihninde nettir. Başarısız insanlar o ana ne yaptığının farkında değildir ve gelecekte ne yapacağı zihninde karman çormandır, belirsizdir. Ve belirsizlik en büyük stres kaynağıdır. Onun için şimdi de olma bilincimizi bizim artırmamız gerekiyor. Çünkü beynimiz vahşi bir at gibidir. Nereye gideceğini bilir ama sağ tarafta bir ot görür, ona dalar. Onu ana yola getirirsiniz. Sol tarafta bir su görür, tekrar suya dalar. Tekrar ana yola getirmek gerekir. Bunun en iyi yolu da, yollarından bir tanesi de
son cümleyi alıyorum.
Cümlemiz, kişinin kendisine şimdi burada ol düşüncesini tekrar etmesidir.
Eyvallah. Evet sevgili dinleyiciler, Akılda Kalanlar programında bu hafta kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan Bey'le devam ettik. Bize çok faydalı şeyler söyledi. Umarım önümüzdeki haftalarda bu konular üzerine
i̇nşallah,
devam edebiliriz sizlerle inşallah.
Evet, severek.
İnşallah. Bu programda emeği geçen yapımda Murat Baran, teknik masada Alihan Yıldız Bey yer aldılar. Önümüzdeki hafta yine kıymetli bir konukla huzurlarınızda oluncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
akılda kalan.